Ayrım 2. Misyon. Hüsnü Mahalli. Sayfa 22. Kıssadan hisse. 9 Mayıs 2011. Eylül 1980'de Amerika Saddam'ı İran'a saldırttı. Başta Kuveyt olmak üzere Körfez ülkelerinin desteğiyle bu savaşı 8 yıl sürdüren Saddam, Amerika'nın yaktığı yeşil ışıkla bu kez Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etti. 6 ay sonra Körfez ülkelerinin verdiği 600 milyar dolarla Saddam'ı Kuveyt'ten çıkaran Amerika Birleşik Devletleri 12 yıl sonra Irak'ı işgal ederek bu ülkeyi İran destekli Şiilerin kontrolüne bıraktı. Ama Amerika Birleşik Devletleri gelecekteki bölgesel projesinin en önemli unsurlarından biri olan kuzeydeki Kürtleri unutmadı. Afganistan ve Irak'ı işgal ederek İran'ı Sünni Saddam ve Tel Avani'den kurtaran Amerika Birleşik Devletleri, Tahran'la nükleer dosya pazarlıklarında başarısız kalınca bu kez Sünni ve Arap Körfez yönetimlerini Şii İran'a ve onun Şii Hilal projesine karşı kışkırtma planını yeniden uygulamaya koyuldu. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri önemli bir Arap ülkelerinde Sünni İslamcıları iktidara getirmek ve İran'ın Körfez'deki etkinliğini kırmak için planlar yaptı. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Mısır, Tunus ve Libya'da Sünni İslamcılara destek veriyor ve onlarla İran'a karşı birlikte hareket etmek için her türlü yola başvuruyor ve vuracak. Libya'da durumun daha da netleşmesini bekleyen Obama, bu ülkedeki muhalefeti tanıma konusunda acele etmiyor. Çünkü ABD'ye göre Şii Hilal'in yıldızı konumundaki Suriye'deki durum netleşmezse, kendi bölgesel projesinin başarı şansı giderek azalır ve yok olur. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine göre Suriye'deki iktidar düşerse, Lübnan'daki Şam ve Tahran destekli Hizbullah'ın gücü azalır. Amerikan planına göre Alevi Esad yönetimi düşerse Suriye'deki Sünniler Irak'taki Şii karşıtı Sünnilere destek verecek ve böylece İran'ın oradaki etkinliği sarsılacaktır. Böyle bir İran başta Bahreyn olmak üzere Körfez'deki Şiilere destek veremeyecek ve Sünni yönetimli Körfez ülkeleri rahat nefes alacak. Irak, Suriye ya da bölgedeki diğer ülkelerdeki olası Sünni Şii ya da Kürt Arap Kürt-Türk ve Kürt-Acım çatışmaları Amerika'nın ve genel olarak Batı'nın umurunda olmayacak. Belki de bundan büyük sevinç duyacaklardır. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri işbirlikçisi ülkelerdeki özel televizyonların provokatif yayınlarını izleyenler bu gerçeği rahatlıkla görebilir. Görmeyenler ya da görmek istemeyenler ya Amerika Birleşik Devletleri gözlüklerini takmış ya da bakar görmez körlerdir. Onlarca kez yazdım ve söyledim. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı kendileriyle işbirliğini kabul etmedikleri sürece Tunus ve Mısır halklarını rahat bırakmayacaklardır. Sudan'ı ikiye parçalamasına rağmen Amerika ve Batılılar hala bu ülkeyle uğraşıyor. Libya'da binlerce insan öldü. Yıkımın maliyeti 100 milyar doları geçti. Arap medyasını ciddi bir objektif bir şekilde izleyenler ki olduğunu sanmıyorum, benzer tespitleri bolca ve kolayca göreceklerdir. Türkiye'nin terkinlerine rağmen Başkan Esad, kendine özgün hesaplarla reform yapma konusunda hala tereddütlü görünüyor. Belki de İslamcı grupların olası tehlikesini hesaplamakta ve önceden görmektedir. Türk, Arap ve dünya medyasını yakından izleyen biri olarak işlerin çok yakında karışacağını görüyor ve endişeleniyordum. Çünkü çoğunu yazamadığım bilgiler Ankara'nın olası rolünü yeterince yansıtıyordu. Örneğin ortada hiçbir göç yokken Hatay ve Kilis bölgesinde çadır kentlerin kurulması, Mayıs ortalarında Özgür Suriye ordusunun Antakya'da kurulması ve Suriyeli muhalefetlerin 31 Mayıs 2011'de Antalya'da toplanması. Yani Esad'a reform yap diyen Ankara aslında Esad'ı devirmek için hazırlıklara çok önceden başlamıştı. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu her gün Suriye ile ilgili konuşuyorlardı. Batılı başkentler ise Ankara'nın olası tutum ve davranışlarını hesaplıyor ve taktiksel adımlarla AK Parti'yi provoke ediyordu. Suudi Arabistan, Katar ve Körfez'in kral, emir ve şeyhleri ise bu işe çok seviniyordu. Adamlar demokrasi düşmanı, özgürlük ve insanlık yoksunu ve hukuk bilmez ama baharı çok sevmişti. Bulanık suda avlanmak tam onlara göre. Oldum olalı batılıları çok severler. Güzel bir örnek. 8 Haziran 2011. İngiliz destekli Suud ailesi 1770 yılından itibaren Osmanlı destekli El Raşid ailesine karşı savaşır. 1911'de iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakkicilerin İngilizlerin de oyununa gelerek Sultan Abdülhamit'in İstanbul'da gözetim altında tuttuğu Şerif Hüseyin'i Mekke'ye emir olarak gönderir. 1915'te İngilizlerle işbirliği anlaşması imzalayan Suudi ailesi giderek güçlenir ve Osmanlıları sıkıştırır. Bununla yetinmeyen İngilizler bu kez Haziran 1916'da Şerif Hüseyin'i de oyuna getirerek Osmanlı'ya karşı ayaklandırır. İngilizler Şerif Hüseyin ve yandaşlarına "Sizi Osmanlı'dan kurtaracağız ve bağımsız olmanızı sağlayacağız" demişti. Şimdi ise aynı İngilizler, klasik dostları Fransızlar ve büyük patron Amerika, Araplara size demokrasi getireceğiz diyorlar. 1916'da Şerif Hüseyin'i aldatarak Osmanlı'ya karşı ayaklandıran İngilizler bir yıl sonra Fransızlarla birlikte bölgenin yeni haritalarını çizerek Filistin'i dünyanın dört bir yanında yaşayan Yahudilere bir vatan olarak verdiler. İngilizler Suudi ailesiyle işbirliğini sürdürerek Şerif Hüseyin'e kazık atmaya devam eder ve onu Suudi Arabistan'a alarak Ürdün'e yerleştirir. Böylece Suudi ailesi İngilizlerin desteğiyle Hicaz'ın tümüne hakim olur ve o gün bugündür bu coğrafyanın en tehlikeli yönetimi olur. Yani son 100 yıldır bu coğrafyada yaşanan her şeyin arkasında, yanında ve içinde hep Suudi ailesi vardı ve var. Böyle bakıldığında son dönem Arap ülkelerinde yaşanmakta olan ayaklanma ve devrimlerin anlamı bir başka olur. Anlatılacak çok şey var ama Türkiye'yi ilgilendiren boyut çok daha enteresan. Var oldukları andan itibaren Osmanlı'dan ve Türklerden nefret eden Suud ailesi, şimdi Türkiye'nin laik, demokrat ve ılımlı İslami modelinden rahatsız ama aynı zamanda çelişkiler içinde ne yapacağını ya da nasıl davranılması gerektiğini bilmemektedir. Çünkü kendi ideolojisi gereği bölgedeki Vahabi, Selefi, tüm örgüt ve güçleri destekleyen Suudi ailesi, Amerika'nın terkin ve talimatları gereği Müslüman kardeşler türü ılımlı İslamcılara destek vermekten geri kalmamaktadır. Bu çelişkiyi fırsat bilen Katar'daki El Sami ailesi ki 100 yıl önce Suud ailesiyle savaşan El Raşid ailesine benziyor, El Cezire televizyonunu kullanarak ayaklanmakta, yaşanmakta olan Arap ülkelerinde Müslüman kardeşler türü ılımlı Müslümanların bir Amerikan projesi içinde iktidara gelmesi için mücadele ediyor. Libya olayında başlangıçta Türkiye karşıtı yayın yapan El Cezire ani bir şekilde dönüş yaparak ve apar topar Erdoğan belgeseli hazırladı ve hemen yayına soktu. Amacı Türkleri kandırmak ve Türkiye modeli üzerinden Suudi ailesini sıkıştırmak. Özetle bölgedeki tüm kargaşada Türkiye başından beri hedef seçilmiş ve Türkiye üzerinden herkese kendine göre hesap yapmaktadır. Benden söylemesi ne Suud ne de El Sani ailelerine asla güvenilmez. Onlar çok tehlikeli. Libya ve Yemen'deki iç savaşta onlar ve onların medyasının büyük payı var. Suriye'deki olayların tümünde onlar var. Suudi Arabistan'dan yayın yapan ultra dinci televizyonlar her gün Suriyelileri sokağa döktürmekte ve onları kanlı eylemlere yönlendirmektedir. Ultra dinci silahlı militanlar provokasyon yapmakta, güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına ateş etmekte ve devlete işbirliği yapan herkesi tehdit etmektedir. Özellikle ülkede müthiş bir terör dalgası estirmektedirler. Katar'ın El Cezire ve Suudilerin El Arabiye televizyonları bunları görmemezlikten gelmekte ve önceki gün Cisre El Şur'da dinci çeteler tarafından öldürülen 120 güvenlik ve devlet görevlisiyle ilgili haberleri bile vermemektedir. Çünkü bu iki aile Körfez'deki diğerleri gibi hem korkak hem de çok tehlikeli. Ancak ne yazık ki AK Parti yönetiminde Ankara bu iki aileyle işbirliği yapmaktan geri kalmamıştı. AK Parti bu iki ailenin çok tehlikeli olduğunu iyi biliyordu ama ideolojik tercihleri, mezhepsel yaklaşımları ve parasal hesapları onu farklı davranmaya itiyordu. Oysa AK Parti ve dönemin başbakanı Erdoğan'ın bunlara hiç ihtiyacı yoktu ve Arap Baharı öncesinde her yerde ve herkes tarafından seviliyordu. Çünkü her yönüyle Arap ve İslam ülkelerinden farklı bir Türkiye'yi yönetiyordu. Araplar da böylesi çağdaş, demokratik ve laik bir Türkiye modelini ve yaşam biçimini seviyordu. Türk dizilerinin sevilme nedeni buydu. O dizilerde bugünün İslamcı AK Partisi'ni çağrıştıracak tek bir kare yoktu. Bölgesel rol. 27 Haziran 2011. Arap alemi karışmasaydı, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleşecekti. Toplantıya Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak liderleri katılacak ve belki de Avrupa Birliği benzeri bir oluşuma doğru ilk adımlar atılacaktı. Olmadı. Olmadığı gibi Türkiye'nin vize kaldırdığı ülkelerle de işleri karıştı. Örneğin Suriye, Ürdün, Libya, Lübnan. Bu ülkelerle ekonomik ilişkiler ve turizm hareketliliği durma noktasına hızla doğru ilerliyordu. Göreceli olarak sakin görünen Mısır ve Tunus'la ekonomik ilişkilerde göreceli hareketlilik gözlenmesine rağmen Türkiye'nin bu iki ülkedeki çıkarları 7-8 ay öncesiyle karşılaştırıldığında oldukça ekside. Geneline bakıldığında Türkiye'nin siyasal ve demokratik çıkarlarının yanı sıra psikolojik avantaj ve üstünlüğü de zarar görmüştür. Bazıları bu zararların Arap coğrafyasında beklenen demokrasilerin yerleşmesiyle hızla giderileceğini ve Türkiye'nin şimdiki durumuyla karşılaştırıldığında çok daha fazla avantajlı duruma geçeceğini söylemekte ya da beklemektedir. Oysa değişimin planlandığı ülkeler yalnızca Suriye, Libya, Yemen ve belki de önümüzdeki dönemde Cezayir. Çünkü Batı çağdaşı ve ilkel iktidarların yönetimindeki Altı Körfez ülkesiyle kendi yandaşı diğer Arap ülkelerindeki demokrasiyi hiç umursamıyor. Peki ya başka ülkeler? Örneğin Lübnan? Batı İsrail için tehlike oluşturan Hizbullah olmasaydı bu ülkeyle hiç ilgilenmeyecekti. Batı kendi iradesiyle Hamas'ı seçen Filistin halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini hiç umursamazken İsrail'in bu halka karşı demokratik katliamlarına da destek vermektedir. Yani Batı, İsrail yöneticilerine bir hafta içinde reform yapın yoksa ambargo uygular NATO'yu üzerinize salarız demiyor. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla insanın öldüğü Irak'ta ne demokrasi ne de siyasi liderlerin 20 milyar dolarlık hırsızlıkları hiç kimsenin umurunda değil. Nasıl olsa Amerikalılar bu ülkeye ideal ve örnek bir demokrasi getirmiş. Amerika ve Avrupalı dostları benzer bir demokrasiyi yakında Afganistan'da kurmaya ve bu demokrasiyi Taliban'a teslim etmeye hazırlanıyor. Nasıl olsa Bin Laden öldürüldü, yerine Mısır kökenli Zawahiri seçildi ve Amerikalılar Mısır'daki İslamcılara sempatiyle yaklaşıyor. İslam ve İslamcılar Amerika Birleşik Devletleri ve dostlarının hiç umurunda değil. Öyle olsaydı Müslüman Uygur halkı katliama uğrarken ciddi tepkiler gösterir ve Pekin'e katliamları durdurmazsan her türlü ekonomik ilişkilerimi keserim diyebilirdi. Demez, çünkü Müslüman ülkeler ve bu ülkeleri yöneten iktidarlar ve bu ülkelerin sivil toplum örgütleri, Çeçenleri, Azerileri, Uygurları, Iraklıları, Filistinlileri, Kıbrıslıları ve başkalarını çoktan unuttu bile. Hatırlayanların samimiyetini hep birlikte görüyoruz. Çünkü şimdi yeni bir moda var. Bazı Arap ülkelerinde Batı destekli bazılarının yine Batı'nın vazgeçtiği bazı dikta iktidarlara karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesi. Bu mücadele nasıl biterse bitsin, birilerinin hayal ettiği gibi asla bizim halkların lehine bitmesine izin vermeyeceklerdir. Çünkü kanıtlanmış bir kural var. İşin içinde batılılar varsa hep batıl kazanır. Bense asla batıla inanmam. Çünkü Batı her zaman içimizdeki işbirlikçileri buluyor, onları satın alıyor, onlara en iğrenç ve rezil işlerini yaptırıyor, maddi ve manevi bedelini ödüyor ve işi bitince onları bir kenara atıyor. İran Şahı, Adnan Menderes, Saddam Mübarek, Bin Ali, Abdullah Salih ve Kaddafi olaylarında olduğu gibi. Hiç kimse ders almadığı için sırada mutlaka başkaları da var ve olacak. Ruhlarını şeytana satanlar er ya da geç şeytanın kazığını yerler. Bu coğrafyamızın belki de genetik bir hastalığıdır ve elbette sosyal, psikolojik ve patolojik bir inceleme konusudur. Tehlikeli söylem. 10 Eylül 2011. Önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Alevi olan Esad'ı destekleyen Şii İran'a çattı. Önceki gün Hüseyin Çelik benzer bir paralel mantığı iç politikaya yönelik olarak kullandı ve Alevi Kılıçdaroğlu'nu Alevi Esad'a sahip çıkmakla suçladı. Sayın Kılıç açıklamasını yaparken Milli Eğitim Bakanlığı Alevilik, Nuseyrilik ve Caferilik bu yıldan itibaren din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında okutulacak dedi. Kılıç, Alevi CHP ve Esad'a böyle baktığına göre bakalım okul kitaplarında neler anlatılacak. Dönelim konumuza. Bakan Kılıç CHP'yi Bağızçılığa özenmekle suçluyor. Hatırlatalım. Suriye'deki Bağız başında Alevi Esad varsa, Irak'ta yok edilen Bağız'ın başında Sünni Saddam vardı. Bağız'ın kurucusu ise Hristiyan Michel Aflak. Elbette Çelik, iş ve dış politika ile ilgili olarak CHP'ye istediği en ağır eleştiriyi yapabilir ama Batı'nın coğrafyamıza yönelik planlarına istemeyerek de olsa katkı sağlamamalıdır. Unutulmamalıdır ki Irak'ı işgal ederek dinci Şiilerle dinci Sünnileri birbirine kırdıran ve yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Amerika ve müttefikleri şimdi bu kırımı daha da genişleterek laik Alevileri de işin içine çekmek istiyor. Bölgedeki Amerika işbirlikçisi Arap yönetimlerinin misyonu bu mezhep savaşını körüklemektir. Amerika ve müttefikleri böyle istiyor. Daha net olarak Amerika ve müttefikleri Suriye'de bir Alevi-Sünni çatışması için uğraşıyor. Onlar Suriye üzerinden Şii İran'ı sıkıştırmak istiyor. Onlar İsrail için tehlike oluşturan laik Alevi Esad ve dinci Şii Ahmedi Necad'ın desteklediği Şii Hizbullah'ın ortadan kaldırılmasını istiyor. Böyle bir amaç peşinde koşturan Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri İran destekli Iraklı Şiilerle Sünni ülkelerin desteklediği Sünnileri de bu savaşın içine çekmek istiyor. Sünni Kaide ve benzeri örgütlerin bu oyunda nasıl bir rol üstlendiği henüz belli değil. İşte bu nedenle ben Sayın Arınç ve Kılıç'ın söylemlerinden endişe duyuyorum. Bu coğrafyanın en önemli ülkesi Türkiye asla böylesi tehlikeli oyunların içinde olmamalıdır. Başbakan Erdoğan, Suriye ile ilişkileri geliştirme kararı aldığında Esad'ın Alevi olduğunu biliyordu ve onunla çok özel dostluk ilişkileri kurup geliştirmeyi başarmıştı. Şimdi Suriye ile ilişkilerin bozulması hiçbir şekilde Türkiye'yi Alevi Esad'a karşı Sünni cephenin bir tarafı haline getirmemelidir. Bu çok tehlikeli bir oyundur. Türkiye'de milyonlarca Alevi vatandaşı vardır ve bunların bir kısmı Türk, diğerleri Arap ve Kürttür. CHP ise AK Parti gibi tüm Türkiye'nin partisidir. CHP'nin Suriye ile ilgili tespitlerine hükümetin kızma hakkı yoktur ve olmamalıdır. Suriye'de demokrasi isteyenler önce CHP'nin demokratik sistemin bir parçası olduğunu hatırlamalı ve onun dediklerine kulak vermelidir. Arap coğrafyasında Türkiye'ye tam anlamıyla benzeyen belki de tek ülke Suriye'dir. Tüm kesimleriyle Suriye, toplumu sosyal ve kültürel olarak Türkiye toplumunun coğrafi bir devamıdır. Türkiye bugün siyasal olarak ters düştüğü Suriye'nin toplumsal dokusuyla ilgili yanlış yorum ve değerlendirmeler yapmamalıdır. Çünkü bu yorum ve değerlendirmeler esasında Türkiye'nin de bir iç sorununun devamıdır. Unutulmamalıdır ki batılı ülkeler yıllardır Türkiye'deki Alevi sorununu konuşuyorlar. Kürt sorununu konuştukları gibi. Özetle bu konu beni çok üzüyor. Çünkü mezhep tartışması bizim coğrafya için çok tehlikelidir. Örneğin soydaşlık bağlamında Türk olan Iraklı Türkmenlerin yarısı Şii, diğer yarısı Sünnidir. Örneğin soydaşlık bağlamında Türk kökenli olan İranlı Azeriler Şiidir. İşte bu nedenle karmaşık mezhepsel ve etnik bir yapıya sahip coğrafyamızın provokatif söylemlerle kavgaya sürüklenmesi çok tehlikelidir. Arap Baharı öncesinde Irak'ta ama sonrasında her yerde provoke edilen mezhepsel ayrılıklar için Suudiler milyarlarca dolar harcadı ve harcıyor. Bugün Arap ve İslam ülkelerinde bu ayrılıkları düşmanlığa çevirmek için özel bir çaba harcayan çok geniş ve güçlü çevreler var. Kralları, emirleri, şeyhler, başkanlar, örgütler, camiler, üniversiteler, dernekler, vakıflar, din adamları ve her türlü medya. Suriye'de savaşın tek bir sloganı vardı. Alevi Esad'a karşı cihat. Cihat sözcüğünü herkes kendine göre anlıyor, yorumluyor ve gereğini yapıyor. Böyle bir kargaşanın doğal sonucu olarak IŞİD, Nusra ve benzeri ruh hastası örgütler ortaya çıkıyor. onlar da Alevi ve Şii'yi öldürmek cihatların en büyüğüdür diyerek birlik cinayetlerini işlediler ve işliyorlar. Onlara göre Alevi ve Şiilerin katli vaciptir. Çünkü onlar kafirdir. Sonrası bildiğiniz hikaye. Bu söylemin geçerli olduğu Suriye, Irak, Yemen, Lübnan ve Bahreyn ve Pakistan'da yüz binlerce insanımız öldü. Suruç ve Ankara'da intihar eylemleri yapan IŞİD, kendince Alevi'yi Kürt ve solcuları hedef almıştı. Tarih boyunca bu kavganın acılarından haz alan iç ve dış güçler asla bu huylardan vazgeçmeyeceklerdir. Kan onları motive edip heyecanlandırıyor. İşte bu nedenle öldürmeye ve kana programlanmış katiller Alevi ya da Şii bulamadıkları zaman Libya'da olduğu gibi birbirlerini boğazlıyorlar. Libya halkının %100'ü Sünni. Tıpkı Somali'de olduğu gibi. Buralarda Sünni insanlar birbirini öldürüp duruyor. Çünkü Vahabi ideolojisine inanan Suudiler ve onların sapık dost ve müttefikleri böyle istiyor. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.